Ayrım 5.
Sultan II. Murad'ın Varna zaferi ve Sultan II. Mehmet'in ilk saltanatı. Müstakbel Bizans Fatihi Sultan II. Mehmet Han, babası Sultan II. Murad Han'ın kendi lehine tahtından feragati üzerine henüz çocukluk çağındayken 1444 Ağustos'unda Edirne'ye gelerek 12 yaşında Osmanlı tahtına çıktı. II. Murad Han'ın devlet idaresini küçük bir çocuğa bırakıp Manisa'ya istirahate çekilmesi Türk düşmanları için fırsat bilinmiş ve hemen harekete geçmişlerdi. Şöyle ki papalık makamının mümessili meşhur Kardinal Cesarini, Lehistan ve Macaristan Kralı Ladislas ile temasa geçerek bu büyük fırsattan istifade ederek Osmanlı Türklerinin Avrupa topraklarından çıkartılmasını teklif etmişti. Dipnot: papalık makamı kardinalinin iki tarafça yeminle imzalanmış olan 10 yıllık sulh muahedesi hakkında ileri sürdüğü fikre bakılacak olursa, Hristiyanlığın havariliğini hemen hiçbir mezhebe kaptırmak istemeyen o tantanalı makam mensuplarının Allah ve din adına edilen yeminlere ne derece önem ve değer verdiklerini en açık şekilde göstermektedir. Tarih boyunca dini kendi sonsuz ihtiraslarına alet etmekten çekinmeyen ve günümüzde dahi aynı tutum ve inancını devam ettiren ve buna rağmen hala Hristiyanlığın liderliğini hiç kimseye kaptırmamaya çalışan bu tantanalı makam mensupları asırlar boyunca nice kan dökülmesinde başlıca rol oynamışlardır. Yazarın notu. Kral Ladislas ise kardinale Segedin muahedesinin dini emirlerle imzalanmış olduğunu hatırlatarak kardinalin teklifine pek yakınlık göstermemişti. Ne var ki kralın ikazına kulak tıkayan bu meşhur din adamı teklifinde ısrarla durmuş ve cevabı ise şu olmuştu ki Kardinal Cesarini bu düşündürücü cevabını aynen geçiyoruz. Hristiyanlar İslamlara verdikleri sözde durmak mecburiyetinde değildir. Kral Ladislas her şeye rağmen kardinalin tesirinde kalmamış, Kardinal Cesarini'nin döktüğü diller boşa gitmişti. Ancak bütün buna rağmen kardinalin isteği gene de olmuştu. Zira kralı tahrik eden sadece kardinal değildi. Şöyle ki Adalar Denizi'nde bulunan 60-70 parçadan müteşekkil papalık donanmasının kumandanı, Kardinal Condolmieri de krala mektup yazıp, kendisinin Gelibolu'yu tutarak Sultan II. Murad'ın Anadolu'dan Rumeli'ye geçmesine mani olacağını bildiriyordu. Bu meyanda Bizans İmparatoru Ioannis 8. Paleologos'la aynı isteği belirten bir mektup göndermiş ve onu takiben Karaman hükümdarı İbrahim Bey'in elçisi de Macar kralına bir mektup getirerek Karaman hükümdarının da Osmanlılara karşı uygulanacak sefere iştirak edeceklerini bildirmişti. Karaman hükümdarı İbrahim Bey Macar kralı ile Sırp despotuna elçiler ile mektuplar göndererek Osmanlı hakimiyetinden kurtulabilmek gayesiyle savaş başladığında kendisinin de Anadolu cihetinden harekata iştirak edeceğini iletmişti. Bütün bu müracaat ve tahrikler neticesi ve biraz da Avrupa Hristiyanları üzerindeki papalık nüfuzunun da çekindiğinden onların isteklerine boyun eğen Macar kralı Ladislas, Sultan II. Murad ile imzalamış olduğu yeminli sulh muahedesini gayet kısa bir zaman sonra hiçbir ciddi sebep yokken tek taraflı olarak bozup Osmanlı Türk Devleti'ne karşı resmen harp ilan etti. Osmanlı Türk Devleti'ne karşı uygulanacak olan bu yeni Haçlı İttifakı'na Lehistan ve Macaristan Kralı Ladislas, Eflak Prensi Dragul, Sırp Kralı Brankoviç ve en nihayet gayesine erişebildiği için etekleri zil çalan Kardinal Cesarini, papalık adına mezkûr ittifaka iştirak etmekteydi. Muhtelif milletlerden müteşekkil yeni Haçlı ordusunun başkumandanlığına Kral Ladislas, Alman ve İtalyan ordularının kumandanlığına da malum Kardinal Cesarini getirilmişti. Diğer milletlerin ordularına ise kendi hükümdarları kumanda edecekti. Harp ilanının hemen akabinde harekete geçen Haçlı ordusu ilk kurban olarak Bulgaristan'ı seçmiş ve Bulgar topraklarında taş üstünde bırakmamacasına hareket ederek tahrip, talan ve yağma ile ilerleyip Varna'ya kadar dayanmışlardı. Düşman saldırısını en ince noktasına kadar takip ederek mezkûr taarruzun büyük çapta tehlike arz edebilecek seviyeye doğru hızla yaklaştığını gören Osmanlı Harp Meclisi huzur-u hümayunda derhal toplanarak acilen şu karara vardı. II. Murad Han derakap Edirne'ye avdet ederek ordusunun başına geçmeliydi ve zaten öyle de oldu. Müstakbel Bizans Fatihi II. Mehmet ise henüz çocukluk çağında olduğundan bu savaşa iştirak edebilme şansından yoksun kalarak Edirne'den ayrılmadı. 10 Kasım 1444 tarihinde iki ordu Varna limanı yakınlarında karşılaştı. Osmanlı Türk ordusunun sağ kanadına Anadolu Beylerbeyi Karacapaşa, sol kanadına Rumeli Beylerbeyi Şihabettin Paşa kumanda ediyorlardı. Ordu-yu Hümayun'un önünde yürüyen bir Türk süvarisinin mızrağının ucunda ise Segedin muahedenamesi asılıydı. Muharebe başlamadan evvel gazanın hayırlı neticelenmesi için Hazreti Allah'a yakararak namazını kılmış, Ya ilahi, mümin kullarını benim günahımın çokluğundan ötürü küffar elinde zebun etme. İlahi, Habibin hürmeti için ümmetini sen sakla ve sen Mansur-u muzaffer eyle diyerek dua etmişti. İki ordu savaş nizamına geçince ilk darbeyi Türklerden evvel vurmak isteyen Macar milli kahramanı Hunyadi Janos, Türklerin sağ kanadına derhal saldırdı. Böyle bir saldırı beklemeyen sağ kanat sarsılarak nizam bozukluğu içinde geri çekildi. Ancak pek mühim bir zayiat verilmemişti. Lakin taarruz esnasında kumandan Karaca Paşa ve Yeniçeri Sekban Başısı Yazıcı Doğan Ağa şehit olmuşlardı ki bu da küçümsenemezdi. Sağ kanadın bozularak geri çekildiğini gören Macar kumandanı Hunyadi Janos bu sefer sol kanada yüklendi ki böylece muharebenin Haçlıların lehine geliştiği intibağı uyandırmaktaydı. Mevcut vaziyetten endişe duyan bazı kumandanlar padişaha ricat etmeyi teklif ettiler. Ne var ki Sultan II. Murat Han harp sanatını gayet iyi bilen bir kumandandı ve bu mahir kumandanın kendine has savaş taktikleri vardı. Soğukkanlılığını hiç yitirmeden sol kanadın hafifçe ricate geçmesini emretti. Düşman bu hareketi katı bir bozgun zannederek derhal merkezi kanada hücum etti. Haçlılar yakın gördükleri zafer sarhoşluğu içinde şuursuzca saldırıya geçmişlerdi ve başlıca hedefleri Sultan II. Murat Han'dı. Kral Ladislas merkezi kanada hücum edenlerin bizzat başında bulunmaktaydı ve Haçlılar Sultan II. Murat Han'ın gayet mahirane şekilde uygulamakta olduğu bir savaş taktiğine kurban gitmiş olduklarının hiç mi hiç farkında değillerdi. Padişah ordusunun her iki kanadını derakab kontrol altına aldırmış, ricat ediliyor hissi verdirerek düşmanı merkeze çekip sağ ve sol kanatlarında düşmanı sarmasıyla çember içine düşürüp kıskaca almıştı ki bu vaziyet karşısında düşmanın ricat edebileceği hemen hiçbir geçit kalmamıştı ve böylece toplu halde imha edilmekteydiler. Vaziyeti çok geç fark eden Kral Ladislas ise kumanda kontrolünü çoktan kaybetmiş, askerlerine söz anlatamaz hale düşmüştü. Kralın hayatını korumakla görevli 50 şövalye telef olduktan sonra Kral Ladislas Türk askerleri tarafından çembere alındı. Kral var gücüyle dövüşüyor ve böylece bir çıkış noktası arıyordu ki atının ayağı bir hendeye kayınca atla birlikte kapaklanan Kral Ladislas henüz toparlanamadan Koca Huzur adında ihtiyar bir yeniçeri kralın kafasını tek darbede keserek padişaha 2. Murat Han'a takdim etti. Kralın kesik başı bir mızrağın ucuna takılarak teşhir edilince, Macar askerlerinin zaten bozulmuş olan moralleri tamamen tükenince, şuursuz bir şekilde ricate geçtiler ki, bu ricattan ziyade tam bir bozgunla şaşkınlık içinde sağa sola kaçışmaktan ibaret bir görüntü vermekteydi. Ve bu karmaşık boğuşma ile kaçışma esnasında Padişah 2. Murat, son ve katı darbeyi vurmak gayesiyle umumi taarruza geçerek, bir taraftan Macarları takip ettirirken, diğer taraftan da Utahların üzerine hücum ile onları da perişan etti. Macar milli kahramanı Hunyadi Janos, gün kararıncaya kadar savaşıp ümitsizlik içinde durumu düzeltmeye çalışmış ve fakat hemen hiçbir ümit kalmayınca da nihayet can derdine düşerek, gece karanlığından faydalanıp küçük bir birlikle Macaristan istikametine doğru kaçmaya başlamıştı. Savaşın ertesi günü Haçlı ordugahı Kardinal Cesarini'nin büyük bir azimle müdafaa etmeye çalışmasına rağmen ordugah kolayca zapt edilmiş ve kardinalin başı kesilip henüz imza edilmiş bulunan sürh muahedesiyle birlikte bir mızrağın ucuna takılmıştı. Dinmeyen hırs ve ihtiraslarının kölesi olup bunca kan dökülmesine sebep olan bu yüksek derecedeki ruhaninin uğradığı feci yenilgi ve akıbeti ilahi adaletin tecellisi değil de neydi? Şanlı Osmanlı Türk ordusunun katı zaferiyle neticelenmiş olan bu meydan savaşında son tetkikler neticesi Osmanlı ordusunun mevcudu 30-40 bin civarı, düşman ordusu mevcudu ise 50-60 bin arası gösterilmektedir. Sultan II. Murat Han ile çok kârlı İrsul Anlaşması imzalamış bulunan Macar Kralı Ladislas, Hristiyanlık adına ve kendi sonsuz ihtiraslarını bu mukaddes din arkasında gizleyerek, şeytani planlar tasarlayan bir din bezirganının telkinlerine kapılıp, tacı ve canı dahil, kendisiyle birlikte binlerce insanın da su gibi kanının akmasına bizatihi sebep olmuştu. Birçok tarihçiye göre bu Haçlı seferi Avrupalıların Bizans İmparatorluğunu kurtarabilmek için teşebbüs ettikleri en son seferdir. Bu doğrudur çünkü Varna meydan muharebesinde Haçlı ordusunun bel kemiği kırılmış ve yüce Türk milletine parlak istikbal kapıları açılmıştır ki bu büyük zaferden 9 yıl sonra Gazi Hünkar'ın oğlu Veliaht Şehzade 2. Mehmet Bizans'ın işini bitirip yeni bir çağa damgasını basacaktı. Buçuktepe Vakası. Sultan II. Murad'ın ilk saltanat devrinde 5-3 çeyrek vezninde olan Osmanlı akçesinin 2. Mehmet'in ilk tahta çıktığı zaman basılmış olan meskukatta 5-1 çeyrek vezninde indirilmesi üzerine asker huzursuzlanmış ve piyasada müteessir olmuş ve bu esnada Edirne'de büyük bir yangın baş gösterince gittikçe büyüyen yangın şehrin büyük bir kısmını adeta harabeye çevirmiş, Edirne şehrinin nabzını teşkil eden çarşılar mallarıyla birlikte yanıp kül olmuş. Bu meyanda korkunç yangın afetini fırsat bilen Yeniçeriler ise sevmedikleri Vezir Hadım Şihabüddin Paşa'nın konağını basıp yağma etmişler ve bilahare isyancılar Buçuktepe denen mevkiye çekilmişler. Dolayısıyla bu vaka Buçuktepe vakası adıyla tarihe geçmiştir. Gerçi Yeniçeri'ye buçuk akça zam yapılarak vaka yatıştırılmış fakat asker küçük padişaha yüz çevirip babasını istemeye başlamıştı. Bu sebeple başta Çandarlı Halil Paşa olmak üzere devlet erkanı başka çare kalmadığını görüp 2. Murat Han'ı tekrar tahta çıkarmayı uygun bulmuşlardı. Dipnot: Yeniçerilerin isyanına başlıca sebep teşkil eden akçanın düşürülme vakası başta olmak üzere isyan hareketinin pek tehlikeli boyutlara ulaşması vesaire, 2. Murat Han'ın tekrardan tahta geçirilmesinden sonra ise hemen her şer hareketinin aniden sükut etmesi gibi vakalar, bazı üst düzey yöneticilerin el altından bir takım entrikalar çevirerek diledikleri padişahı tahta tutmaya çalıştıkları izlenimi vermektedir ki bu hususun ayrıca tetkiki bizce elzemdir. Yazarın notu: Çandarlı Halil Paşa henüz çocuk yaşlı olan padişaha telkinde bulunarak tekrar Manisa'ya dönmek arzusunda olan babasına sırf gönlü hoş olsun diye tahtını teklif etmesi için ikna etmeye çalışınca, Halil Paşa'ya inanan küçük padişah böylece tahtını babasına teklif ettiğinde diğer taraftan bütün devlet erkanı Sultan Murad'ın tahta geçmesi için adeta yalvarmakta ve askerin dahi kendisini istediğini açıkça söylemekteydiler. Bütün bu hususları dikkate alan ve oğlu tarafından da teklif edildiğini görünce tahta geçmeyi kabul eder ve böylece Mahdun'u genç padişah tahtından alarak Manisa'ya gönderir. Halbuki 2. Mehmet böyle bir netice beklememekteydi ve sırf babasının gönlü hoş olsun diye böyle bir netice bulunmuştu. Vaziyet tamamen tersi çıkınca istikbalin Fatih'i hayal kırıklığına uğrayıp kendisine refakat eden ünlü kadı asker Molla Hüsef'e üzüntü içinde Halil Paşa'yı şikayet ederek şöyle buyurmuştu: "Şu adam beni ne acayip aldattı." Molla Hüsrev'in teselli edici sözlerine rağmen tahtından olan 2. Mehmet, Vezir Halil Paşa'nın oynadığı oyunu bir türlü hazmedemez ve şiddetli derecede kin duyar ki ileride Halil Paşa'nın karşılaşacağı korkunç akibette bu kinin büyük rolü olacaktır. 2. Mehmet'in ilk saltanatı 1 yıl 4 ay sürmüştür. Mora Seferi: Mora despotu Theodoros II. Paleologos 1443 yılında vefat edince yerine Bizans İmparatoru Ioannis 8. Paleologos'un biraderlerinden Konstantinos Dragasis ile Theomas Paleologos geçmişlerdi. Adları geçen prensler daha evvel Mora'nın bir kısmına sahip olmaya çalışmakta ve böylece bir kısmında tutunabilmekteydiler. Ne var ki Theodoros II'nin ölümü üzerine Bizans'ın Mora'daki toprakları da meskûr prenslere kalmış ve böylece Mora hakimiyeti 2 despot eline geçmişti. Mora despotları biraderlerden Konstantinos Paleologos, ki bu prens Dragasis Dragas adıyla da anılır, ileride Sultan Fatih karşısında pek acı bir mağlubiyete uğrayıp Bizans dahil hemen her şeyini yitirecek olan Bizans imparatoru ünlü Konstantin idi. Prens Konstantinos Balkan savaşlarından istifade ederek Türk hakimiyetindeki Mora şehirlerini zapt etti ve Kuzey Yunanistan'a doğru fütuhata kalkıştı. Bizanslıların Eksamilyon Türklerin Germehisar dedikleri ve Mora istilasına mani olabilmek gayesiyle inşa ettirilmiş olan muazzam bir set mevcuttu. Mora despotları Konstantinos ve Thomas biraderler bu meşhur seti yeniden onartıp imar ettirdiler ve setin çevresine hendekler kazdırıp yeni ilave kuleler yaptırdılar. Bütün bu tedbirler muhtemel bir Türk istila hareketine karşı koyabilmek gayesiyle alınmaktaydı. Bütün bu hareketleri yakından izleyen Sultan II. Murat Han casusları vasıtasıyla temin ettiği bilgileri de değerlendirerek, şüphelerinin yersiz olmadığına kesin kanaat getirerek Mora seferine çıkmanın hazırlıklarına girişti. Sultan II. Murat Han'ın Mora seferine çıkmayı zaruri görmesinin başlıca sebebi ise şuydu: Mora Türkler açısından gayet önemli bir bölgeydi. Zira Yunanistan fütuhatı ancak Mora hakimiyetiyle gerçekleşebilirdi. Türk hakimiyeti stratejisinin temeli Tuna'nın güneyinde gayrı Türk tek bir toprak parçası dahi bırakmamaya dayanmaktaydı. 27 Kasım 1446 tarihinde Sultan II. Murat Korintos önüne gelip şiddetli bir topçu ateşi ile Germehisar'da gedikler açtırdı. Korintos Gürdüz kasabasını zapt ettikten sonra Mora'yı boydan boya istila etti. Osmanlı-Türk ordusunun kesin zaferden sonra elde ettiği sayısız ganimet ve esirlerin gerçekten miktarı pek ziyadeydi. Mora despotu Konstantinos Paleologos'a gelince, bu prens Sultan II. Murat Han'a iltica ile Osmanlı hakimiyetine geçip, Germe-Hisar Seddi'nin sağlam kalan kısımlarını bizzat yıktırıp, hemen her yıl Türk hazinesine haraç vermeyi de kabulle, mevcudiyetini ancak bu şekilde koruyabilmişti. Gerçi bu şekilde bir mevcudiyet hiç ile eşitti. Lakin bu kadarına da razı olmuştu. Bizans imparatoru olup 4 yıl saltanat sürdükten sonra Mora'da kendisini perişan eden Gazi Hünkar'ın mahdunu 2. Mehmet tarafından tüm mevcudiyetiyle birlikte dünya sahnesinden tamamen silinip atılmak onun kader çizgisi olacaktı. Yani ne Mora despotluğunda ve ne de Bizans imparatoru olduğunda Osmanlı oğullarının gazabından asla kurtulamamıştı. Ne denir? Mukadderat.